Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 11.
Pekala, genç Afgan savaşçımız kendisi nasıl hissediyor bakalım.
İnşallah, ama şimdi çok daha iyiyim şeyhim diye karşılık verdi İsmet Han. Arapça konuştuğu gibi adama yücelten bir ünvanla hitap etmişti. Uzun boylu adam bu durumdan son derece hoşnut görünüyordu. Gülümseyerek, ya demek bu kadar genç olmana karşın Arapça biliyorsun dedi. 7 yıl Peşaver'de medreseye gittim. Geçen yıl çarpışmak için buraya geri döndüm.
Peki kimin için çarpışıyorsun evlat?
Afganistan için çarpışıyorum diye yanıtladı çocuk. Suudi'nin yüzü hafifçe bulutlanır gibi olunca Afgan delikanlı kendisinden beklenen yanıtı vermediğini anladı. Ve aynı zamanda Allah adına çarpışıyorum şeyhim diye ekledi. Adamın yüzündeki bulutlar kayboldu ve yerini önceki nazik gülümseme aldı. Suudi öne doğru eğilerek çocuğun omuzunu sıvazladı.
Bir gün gelecek Afganistan'ın sana ihtiyacı kalmayacak. Ama Yüce Allah her zaman senin gibi bir savaşçıya ihtiyaç duyacak. Pekala, genç dostumuzun yarısı ne durumda, iyileşiyor mu?
Bu son soruyu tıknaz doktora yöneltmişti. Doktor bir bakalım diyerek sargı bezini açtı. Temiz görünüyordu. Kenarlarına kan oturmuş olan yara 6 dikişle kapatılmış ve iltihaplanmamıştı. Hoşnutluk içerisine başını sallayarak yarayı yeniden bandajladı.
Bir haftaya kadar yürüyebilecek duruma gelirsin dedi.
Doktor Eyman el-Zevahiri, sonra Usama bin Ladin ile birlikte koğuştan ayrıldı. Hiç kimse bir köşede yere çömelmiş, başı uyuyormuş gibi dizlerin üzerinde duran, terden sırılsıklam kesilmiş mücahit ile ilgilenmedi. Martin ayağa kalkarak yataktaki delikanlının yanına gitti.
''Ben gitmek zorundayım.'' dedi. ''Araplar iyileşene dek sana bakacaklardır. Bana yeni bir rehber ayarlaması için babanı bulmaya çalışacağım. Allah seninle olsun dostum.''
''Dikkatli ol Maik'' dedi çocuk. ''Bu Araplar bize benzemezler. Sen kafirsin, imansızsın. Bunlar gittiğim medresedeki imam gibiler. Bütün imansızlardan nefret ederler.''
''Öyleyse onlara benim kim olduğumu söylemezsen çok sevinirim.'' dedi İngiliz.
İsmet Han gözlerini kapattı. Yeni dostunu ele vermektense işkence altında ölmeyi tercih ederdi. Bu onun için bir ilkeydi. Gözlerini açtığında Anglez gitmişti. Daha sonra onun Panjir'de bulunan Şeyh Mesud'a ulaşmayı başardığını duyduysa da onu bir daha hiç görmedi. Afganistan'da Sovyet hattının gerisinde geçirdiği 6 aydan sonra Mike Martin yakalanmadan ve bilgi hazinesinde Paşto dilini de eklemiş olarak Pakistan üzerinden eve döndü. İzne çıkarıldı, yeniden askerlik hizmetine kabul edildi ve 1988 sonbaharında yine SAS subayı olarak Kuzey İrlanda'ya gönderildi. Ama bu defa her şey farklıydı. İra'yı gerçekten korkutup dehşete düşürenler SAS komandolarıydı ve Sasman diye adlandırdıkları bir SAS komandosunu öldürmek ya da daha da iyisi canlı yakalayıp işkence ederek öldürmek İra'nın en büyük hayaliydi. Mike Martin Detachment, yani özel müfreze ya da kısaca The Dead diye tanınan 14. haber alma bölüğüne gönderilmişti. Onlar birer izleyici, iz sürücü, kulak misafiriydi. Görevleri asla fark edilmeyecek kadar sinsi hareket etmek ve İRA katillerinin bir sonraki eylemlerini nerede gerçekleştireceklerini ortaya çıkarmaktı. Bu uğurda da gerçekten kayda değer girişimlerde bulunmuşlardı. İRA elebaşlarının evlerine çatıdan girip tepeden tırnağa denileme cihazlarıyla donatmışlardı. İRA mensupları sıkça müteveffaya son görevi yerine getirmek hizmesi altında gizli planları konuşma alışkanlığına sahip olduklarından ölü İRA mensuplarının tabutlarına bile dinleme cihazları yerleştirilmişti. Güçlü teleobjektiflere sahip kameralarla dudak hareketleri kaydediliyor, daha sonra konuşulanlar dudak okuyucular tarafından deşifre ediliyordu. Gizli mikrofonlarla kapalı pencereler ardında yapılan konuşmalar dinleniyordu. Ve The Dead kayda değer bir şey bulduğunda da bunu sert çocuklarla paslıyordu. Çarpışmalarda uyulması gereken son derece katı kurallar vardı. İlk önce İRA militanlarının ateş etmeleri ve doğruca SAS komandolarına nişan almaları gerekiyordu. Uyarı üzerine silahlarını atmaları durumunda yakalanmaları gerekiyordu. Tek bir kurşun bile atmadan önce SAS komandolarının da paraşütçü askerlerinin de çok dikkat etmek zorunda olduğu noktalar vardı. İngiliz politikacılarının ve avukatlarının yeni kararlarına göre İngilizlerin düşmanları tüm sivil haklara sahipken subaylar için aynı şey geçerli değildir. Bununla birlikte Martin Ulster'da SAS yüzbaşısı olarak görev yaptığı 18 ay boyunca sayısız gece yarısı pususuna katıldı. Her defasında da bir grup İran militanı hiç beklemedikleri bir anda basılarak alt edildi. Militanlar her defasında silahlarını çekip ateş açma aptallığında bulundular ve ertesi sabah cesetleri bulan makam her defasında Ulster Kraliyet Polisi oldu. Bu arada daha ikinci çatışmada Martin'e bir kurşun isabet etmişti. Şansı vardı, kurşun yalnızca sol kolunu sıyırmıştı. Yine de bu nekahet dönemini geçirmesi için ilk uçakla İngiltere'ye, Letterhead'deki Hadley Court Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilmesi için yeterli nedendi. Orada hemşire olan Lucinda ile tanıştı ve kısa bir süre flört ettikten sonra evlendiler. Mike Martin 1990 ilkbaharında paraşütçü birliğine geri döndüğünde Whitehall'daki Savunma Bakanlığı'nda göreve başladı. Lucinda'nın mesleğini sürdürebilmesi için Chobham yakınlarında küçük bir ev tuttu. Hayatında ilk defa kendisini üzerinde koyu renk takım elbiseyle sabahları ilk trenle Londra'ya gidip gelen bir memur gibi hissetti. 3. Kurmay Subay yani Staff Officer 3 rütbesiyle özel askeri projelerden sorumlu olan bakanlığa bağlı MOSP'ta yani Military Operations Special Projects Unit askeri operasyonlar özel projeler biriminde çalışıyordu. Ve oradan ayrılmasına neden olacak kişi yine yabancı bir saldırgan olacaktı. O yıl 2 Ağustos'ta Saddam Hüseyin komşusu Kuveyt'i istila etti. Margaret Thatcher'ın bu kez de duruma seyirci kalmaya niyeti yoktu ve Amerika Başkanı George H.W. Bush da onunla aynı fikirdeydi. Bir hafta boyunca karşı saldırıya geçecek ve petrol zengini küçük ülkeyi özgürlüğüne kavuşturacak çok uluslu bir koalisyon kurulması için gece gündüz deli gibi çalışıldı. MOSP bürosunda çalışanların da işleri başlarından aşkındı. Yine de gizli haber alma örgütünün gücü Martin'i orada keşfedip ona birkaç dostla birlikte öğle yemeğinde buluşmayı önerecek kadar büyüktü. Öğle yemeği St. James'de gözlerden uzak bir kulüpte yendi ve ev sahipliğini firmanın iki yöneticisi üstlendi. Masalarında bir de Ürdün doğumlu İngiliz pasaportlu bir iletişim analizcisi oturuyordu. Cheltenham'daki GCQH'den geliyordu ve oradaki görevi radyolardan Arap dünyasındaki söylentileri ve konuşmaları dinleyip bunları analiz etmekti. Ne var ki yemek masasındaki rolü farklıydı. Hızlı hızlı Arapça konuşarak Mike Martin'le sohbet etmeye başladı ve Martin de ona karşılık verdi. Sonunda Century House'dan gelen diğer iki adama yönelerek olumlu bir tavırla başını salladı. ''Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım.'' diye belirtti. ''Bu yüz ve bu sesle hiç kuşkusuz geçebilir.'' Bu sözlerden sonra görevini besbelli başarıyla yerine getirmiş olarak masadan ayrıldı. İki adamdan biri söze girerek, ''Kuveyt'e gidip biraz etrafı kolaçan ederseniz size çok ama çok müteşekkir kalırız.'' dedi. ''Peki ordu buna ne diyor?'' diye sordu Martin. ''Sanırım bizim bakış açımızı anlayacaklardır.'' diye karşılık verdi diğeri. Ordu yine homurdanmakla birlikte gitmesine izin verdi. Birkaç hafta sonra Martin Bedevi deve tüccarı kılığında Suudi sınırını aşarak Iraklılar tarafından işgal altına tutulan Kuveyt'e girdi. Kuzeye Kuveyt City'ye doğru yol alırken çok sayıda Iraklı devriye ile karşılaşsa da onlar pazara iki deve götüren sakallı göçebeyi dikkate bile almadılar. Bedeviler apolitik bir yaşam sürme konusunda o kadar kararlıdırlar ki binlerce yıl boyunca işgalciler Arabistan'ın dört bir yanında ilerlerken onlar kıllarını bile kıpırdatmamışlardır. İşgalciler de işte bu nedenle çoğunlukla onlara dokunmamışlardır. Martin Kuveyt'te birkaç hafta kaldı. Yavaş yavaş filizlenmeye başlayan Kuveyt direniş hareketiyle bağlantı kurarak oradaki insanlara birkaç hüner gösterdi. Iraklıların nerelerde konuşlandıklarını, güçlü ve zayıf noktalarını kaydettikten sonra geriye döndü. Körfez Savaşı sırasındaki ikinci yolculuğunu Irak'a yaptı. Suudi sınırını batıdan aşarak yanında tavuklarla dolu bir sepet taşıyan sıradan bir köylü kılığında ilk otobüsle Bağdat'a gitti. Avucunun içi gibi tanıdığı kente vardığında gösterişli bir köşkte bahçıvan olarak iş buldu. Bahçenin dibindeki küçük bir kulübede kalıyordu. Görevi haber toplayarak yerine iletmekti. Bu amaçla yanında şimşek mesajları Riyad'a kadar ulaştırabilen ama Irak gizli polisi tarafından yakalanması imkansız olan katlanabilen parabol anten getirmişti. Firmanın Saddam hükümetinde yüksek rütbeli bir kaynağa sahip olduğu bu savaşın en iyi korunan sırlarından biriydi. Martin bu adamla hiç karşılaşmamıştı. Mesajları önceden kararlaştırılan ölü posta kutularından ya da sığınaklardan alıyor, doğruca Suudi Arabistan'a bu haberleri hem büyük hoşnutluk hem de şaşkınlıkla karşılayan Amerikalıların kumanda ettiği müttefik ülkelerin oluşturduğu merkezi iletiyordu. Saddam 28 Şubat 1991'de ateşkesi kabul etti ve Mike Martin ülkeden ayrıldı. Gece karanlığında sınırı geçerken neredeyse bir Fransız yabancılar lejyonu tarafından vuruluyordu. 15 Şubat 1989 sabahında Afganistan'ı işgal eden Sovyet ordusunun kumandanı General Boris Gromov, Amuderya Nehri üzerindeki Dostluk Köprüsü'nden Özbekistan'a tek başına geçti. Ordusu kendisinden önce yola çıkmıştı, savaş sona ermişti. Coşku çok uzun sürmedi. SSCB'nin Vietnam'ı bir felaketle sona ermişti. Kendisine bağlı Avrupa sınırları içerisinde bulunan uydu devletlerindeki huzursuzluklar artmış, bu ülkeler açıkça isyan etmeye başlamışlardı. Ve ülke ekonomisi de çökmek üzereydi. Kasım ayında Berlinliler duvarı yıktılar ve Sovyet İmparatorluğu parçalara ayrıldı. Sovyetler Afganistan'da uzmanlara göre çok uzun ömürlü olmayacak bir hükümet bırakmışlardı. Savaştan galip ayrılan mücahit birliklerin komutanları kalıcı bir anlaşmaya varır varmaz yeni bir hükümet kurulacaktı. Ne var ki uzmanlar bu konuda yanılıyorlardı. Sovyetlerin Kabil'de kaderine terk ettiği viski dostu devlet başkanı Necibullah'ın kurduğu hükümet iki nedenden dolayı varlığını sürdürdü. Nedenlerden biri Afgan ordusunun ülke sınırları içerisindeki tüm silahlı gruplardan daha güçlü oluşuydu. Ordu kat gizli polisi tarafından desteklendiği için kentleri ve dolayısıyla da nüfusun büyük bölümünü kontrolü altında tutabiliyordu. Ama bundan daha önemli olan neden, mücahit birliklerin komutanlarının kurmuş oldukları konseyin bağırıp çağıran, yağmacı, kan davası güden, bencil fırsatçılardan ibaret olması ve adım adım dağılmasıydı. Bu konsey sağlam ve kalıcı bir hükümet kurmaktan çok uzaktı ve tam tersini yaptı, iç savaşın çıkmasına neden oldu. Bütün bu olanlar İsmet Han'ı pek etkilemiyordu. Zamanından önce ihtiyarlamış olmasına karşın hala ailenin lideri olan babasıyla ve komşuların yardımıyla Maloko Zai köyünün yeniden inşası için uğraşıyordu. Bomba ve roketlerin geride bırakmış oldukları harabeyi, taşları ve kayaları birer birer toplayarak temizlediler. Dut, nar ağaçları arasında minik köyü yeniden kurdular. Bacağı tamamen iyileştikten sonra İsmet Han savaşa geri dönmüş, babasının öncüsü olduğu Laşkar'ın başına geçmişti. Uğruna kan dökmüş olduğu adamlar bir an bile tereddüt etmeden onun emrinin altına girmişlerdi. Barış ilan edildikten sonra başında bulunduğu gerilla grubu Sovyetlerin geri çekilirken öylece bırakmış oldukları bir cephanelik keşfetmişti. Burada buldukları her şeyi yüklenerek Spingar üzerinden Pakistan'a dev bir silah pazarı olarak ün salmış olan Parashinar kentine götürmüş, bu Sovyet artıklarını yeni oluşturacakları hayvan sürüsü için inek, keçi ve koyunlarla takas etmişlerdi. Savaştan önce yaşam zordu ama bu yeni başlangıç daha da zordu. Yine de İsmet Han üstlenmiş olduğu bu görevden büyük zevk alıyor, Maloko Zayi'nin yeniden yaşama döneceği düşüncesi içini zafer duygusuyla dolduruyordu. Bir erkeğin kökleri olmalıydı ve onunkiler de buradaydı. 20 yaşına geldiğinde cuma günleri küçük camide köylülerinin karşısına imam olarak çıkmaya başladı. Köyden geçen Kuçik göçebeleri ovalarda yaşananlarla ilgili iç karartıcı hikayeler anlatıyorlardı. Necibullah yanlısı olan Demokratik Afgan Cumhuriyeti ordusu hala kentlerin denetimini elinde bulunduruyordu. Ancak kırsal kesimler neredeyse bütünüyle mücahit kumandanların hakimiyeti altına girmişti ve adamları birer hayduttan farksızdılar. Yollara tamamen keyfi gümrük noktaları kuruyor, gelen geçenin paralarına ve değerli eşyalarına el koyuyorlardı. Yolcular da dayak yememek uğruna bu zorbalıklara boyun eğmek zorunda kalıyorlardı. Pakistan, daha doğrusu haber alma örgütü ISI, Afganistan'ın tümü üzerinde hakimiyet kurmak isteyen Hikmet Yan'ı destekliyordu. Ve Hikmet Yar'ın kontrolü altında bulunan bölgelerde kelimenin tam anlamıyla terör havası esmekteydi. Birlik kurarak Sovyetlere karşı savaşmış olan Peşaver yedilisi artık birbirlerinin kuyularını kazmakla meşguldü ve halk isyanlardaydı. Daha önce kahraman ilan edilen mücahitler artık birer zorba olarak görülüyordu. İsmet Han Yüce Allah'a ovalarda yaşanan sefaletten uzakta olduğu için şükrediyordu. Savaş sona erdikten sonra Arapların neredeyse hepsi dağlardan ve o çok sevdikleri mağara kentlerden ayrılmışlardı. Sonunda taçsız kralları haline gelen mağara hastanesindeki uzun boylu Suudi de gitmişti. Geriye aşağı yukarı 500 Arap kalmıştı ama bunlar kimse tarafından sevilmiyordu ve dağınık halde birer dilenci gibi yaşıyorlardı. İsmet Han 20 yaşında komşu bir vadiye ziyarete gittiğinde nehirde ailesinin çamaşırlarını yıkayan genç bir kız gördü. Kız akarsuyun çağıldaması yüzünden İsmet'in atının sesini duymamıştı. Hicabının ucuyla yüzünü örtemeden göz göze geldiler. Kız olduğu yerde sıçradı, sonra utançla oradan kaçtı. Ama İsmet onun ne kadar güzel olduğunu görmüştü bir kez. Her gencin yapacağı şeyi yaparak annesine danıştı. Kadın bu habere çok sevindi ve hiç zaman yitirmeden kızın kim olduğunu öğrenmek ve onu babasından istemesi konusunda Nuri Han'ı ikna etmek için iki teyzeyle ittifak kurdu. Kızın adı Meryem'di ve 1993 ilkbaharının sonlarına doğru evlendiler. Düğün elbette açık havada yapıldı. Havada rüzgarın ceviz ağacından savurduğu çiçek yaprakları uçuşuyordu. Büyük bir ziyafet düzenlendi. Gelin kendi köyünden süslü bir atın sırtında geldi. Kavallar çalındı ve ağaçların altında dans edildi. Bu elbette yalnızca erkekler için geçerliydi. Medrese eğitimi almış olan İsmet şarkı söylenip dans edilmesine karşı çıkmışsa da iyice canlanmış olan babasının dediği olmuştu. Böylece İsmet de bir günlüğüne katı Vahabi eğitimini unutarak çimlerin üzerine dans etmiş ve genç gelin bir an için bile gözlerini onun üzerinden ayırmamıştı. Nehir kıyısındaki ilk bakışmalarıyla düğün arasında zorunlu olarak belli bir zaman geçmişti. Çünkü gelinin çeyizinin hazırlanması ve han arazisine yeni bir evin inşa edilmesi için belli bir süreye ihtiyaç vardı. Gece bastırıp eğlenmekten yorgun düşmüş köylüler evlerine döndükten sonra İsmet Han karısını işte bu yeni eve getirdi. Gelininin artık genç bir kadın olduğunu belirten keskin çığlık sesi karanlığı deldiğinde annesi başını hoşnutluk içerisinde salladı. 3 ay sonra karlı Şubat ayında bir çocukları olacağı kesinlik kazandı. Meryem İsmet'in çocuğunu taşırken Araplar geri döndü. Onları yöneten uzun boylu Arap yanlarında değildi. Sudan denen uzak bir ülkede olduğu söyleniyordu. Ama yüklü bir miktar para göndermişti ve mücahit komutanlara ödediği haraçlar sayesinde eğitim kampları kurulmasını sağladı. Buraya Halid bin Velid, El Faruk, Sadık, Haldun, Cihat Val ve Darunta'ya savaş eğitimi almak üzere tüm Arap ülkelerinden yeni gönüllüler geldi. Peki bu hangi savaştı? İsmet Han'ın gördüğü kadarıyla kabileler arasında süre giden iç savaşta herhangi bir tarafı desteklemiyorlardı. Öyleyse kime karşı savaşacaklardı? Sonra bütün bunların taraftarlarının emir diye hitap ettikleri uzun boylu Arap, Suudi Arabistan'daki yönetime ve Batı dünyasına cihat ilan ettiği için yapıldığını öğrendi. Ne var ki İsmet Han'ın Batı ile alıp veremediği bir şey yoktu. Batı Sovyetleri yenebilmeleri için kendilerine para ve silah yardımında bulunmuştu ve tanıdığı tek kafir de hayatını kurtarmıştı. Bu onun kutsal savaşı, onun cihadı değildi. Onu ilgilendiren ve kaygılandıran tek şey ülkesinin deliliğin eşiğine gelen kötü durumuydu.
Ayrım sonu.